tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Programın Esnihan Değirmencioğlu hazırlıyor, kumanda masasında Recep Özden, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Hocam geçen haftadan devamla Selçuklu'nun bu çok önemli savaşının, Malazgirt Savaşı'nın elinizde sizin belgeler getirmiştiniz geçen hafta. Bu hafta devam edeceğiz ama Güray hocam ben önce kitap armağanımız için soruları, yorumları için dinleyicilerimize telefon numaralarımızı hatırlatayım. 463-34-19 463-34-21 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Kitap armağanımız için biliyorsunuz değerli dinleyicilerimiz, bizi ilk arayan dinleyicimize armağan ediyoruz kitabımızı. Hocam bu hafta hangi kitap?
Bu hafta yine Selçuklu dönemi tarihinden bir kesit sunuyoruz. Tarih-i Muhtasar-ı Düvel, Ebu'l-Fereş tarafından yazılmış olan bu ana kaynak. Bu defa dinleyicilerimize hediye ediyoruz. Türk Tarih Kurumu yayınlarından 2011 yılında çıkmış olan eser, bir el kitabı hüviyetinde olup çok güzel bir baskıya sahip. Moğol tarihi, Selçuklu tarihi ve Abbasi halifeliğine dair bilgiler içerisinde bulunmakta. O dönemin bir eseri olması dolayısıyla bir nevi tarih hatıratı diyebiliriz.
Yani hocam ana kaynak dediğiniz İbni Fadlan'ın yazdıkları gibi, bu da evet, önemli, o değerde bir...
Çok özet bir tarih kitabı, devletler tarihi kitabı.
Hem normal okuyucuların hem tarih bilimcilerimizin yararlandığı bir kaynak. Tarih-i Muhtasarit Düvel adıyla evet. Ebu'l-Fereç İbnül İbri tarafından yazılmış bu önemli bir kaynak kitap. Bizi ilk arayan dinleyicimize armağan edeceğiz. 463-34-19 ve 463-34-21 telefon numaralarımız. Birazdan sohbetimize başlayacağız Güray hocamızla değerli dinleyicilerimiz. Değerli dinleyicilerimiz, tarihimizde çok önemli bir savaş olduğunu programlarımızda Türk tarihimizde vurguluyoruz. Malazgirt Meydan Muharebesi kazandığımız önemli bir zafer. Alparslan'ın bu savaş öncesinde yaptıklarını anlattı Güray hocamız bize. Askerin terhis edilişi, isyanlar, güneye doğru yaptığı seferden dönüp gelişi ve tarihsel belgelere dayandı. Hocam nereden devam edelim? Ravendili'den aktardınız geçen hafta.
Bu hafta da İbnül Cevzi'den bir bölüm sunarak Malazgirt Zaferi'ni tanımaya çalışalım, anlamaya çalışalım. Çünkü Anadolu tarihi açısından, Türk tarihi açısından en önemli sonuçları olan, askeri ve siyasi sonuçları olan çok büyük bir zaferdir. Malazgirt Zaferi'nin sonunda Romain Diyojen'e imzalatılan bir anlaşma var. Bu anlaşmanın maddelerine baktığımız zaman Romain Diyojen kendisine kurtuluş akçesi olarak, fidye olarak yani 1,5 milyon altın ödeyecekti.
Hocam aynı o dönem için büyük bir para.
Tabii ki çok büyük bir para. 1,5 milyon Bizans dinarı olarak ödeyecekti. Bizans aynı zamanda Selçuklu Devleti'ne her yıl vergi verecekti. Bu verginin miktarını da kaynaklardan öğreniyoruz. 360 bin altın Bizans parası ödeyecekti. Yine Bizans'ın elindeki bütün Müslüman esirler serbest bırakılacak ve gerek görüldüğünde Bizans Selçuklulara askeri kuvvet desteği verecekti. Askeri seferlerinde destek verecekti. Yine Bizans'a bağlı olan Antakya, Menbiç, Urfa, Malazgirt gibi kale ve kentler Selçuklulara fiilen verilecekti. Romain Diyojen'in kızlarından birisi ise Sultan Alparslan'ın oğlu Melikşah ile nikahlanacaktı. Böylece...
Hocam bu şartları bir tarih bilimcisi olarak, bir bilim insanı olarak değerlendirdiğinizde iki devlet arasında yapılmış böyle bir anlaşmayı nasıl yorumlarsınız Güray Hocam?
Roma tarihi açısından ilk defa bir Sezar esir düşmüştür. Çok ağır şartlarda anlaşma imzalandığı, Roma açısından zorlu bir tarafının olduğu anlaşılıyor. Yani bir müzakere tarafı açısından düşünecek olursak bir karşılıklı pazarlık söz konusu değil böyle bir anlaşmada. Sultan Alparslan maddeleri yazmıştır. Romen Diyojen'e de onu imzalamak kalmıştır gibi. Yani kısaca izah edebileceğimiz bakış açısı budur. Ancak Romen Diyojen bu anlaşmayı uygulayabilecek bir durumda mıydı bu sırada? Bu da önemli. Çünkü esir düşmüş olan Roma İmparatoru'nun kendi istikbali, geleceği açısından da tedbirler alıp alamadığını zamanla göreceğiz ki Sultan Alparslan onu Anadolu işlerinde güvenliğini sağlayarak Bizans'a kadar yolcu etmiştir. Bu anlamda elbette Romen Diyojen çok ağır bir yenilgi almıştı, ancak kendi muhafazasını sağlayacak kadar da birlik yoktu yanında. Bu kadar zordaydı. Bir hafta sonrasında da esirliğinden bir hafta sonra da serbest bırakılmıştır. Yani bu anlaşmayı imzaladıktan sonra. Tabii ki Roma tarihi içerisinde baktığımızda çok önemli bir olay olarak da geçmektedir. Türk siyasi tarihi kadar Bizans tarihi açısından da önemli bir olaydır Malazgirt Zaferi. Kaynaklarda Malazgirt kelimesi Manzigert diye de geçiyor. Manzigert buradaki şehir ve ovanın ismi olarak kaynaklarda geçiyor. Bugünkü Muş ilimizin sınırları içerisinde bir kale ve Rahva Ovası bölgesi arasında gerçekleşiyor. Sultan Alparslan savaşın öncesinde Ahlat bölgesinde bulunuyordu. Ahlat'a gelip yerleşmişti. Buradan hareketle Malazgirt Ovası'na doğru yol almış ve burada savaş gerçekleşmiştir. Sultan Alparslan'la imparatorun arasındaki konuşmalara baktığımız zaman kaynağımızda, az önce de ifade ettiğimiz kaynakta bu konuşmaların metnini görüyoruz. İbnül Cevzi aynen şöyle söylüyor kaynağında. Sultanla imparator arasında şu konuşmalar geçti diyor. İmparator sultanın katına getirildikten sonra şöyle bir soru sordu. Halifenin elçilerinin sana gitmesine, anlaşmayı yapmalarına ve isteklerinin kabul edilmesi hususunda onlara izin ve yetki veren ben değil miydim? Yine sana elçi gönderip geri dönmeni isteyen ben değil miydim? Sen buna razı olmadın. Seni bu reddetmeye sevk eden sebep neydi? Yani imparatora halifeyle beraber elçi gönderen Sultan Alparslan bu soruyu soruyor.
Yani diyor ki hocam savaştan önce ben sana bunları söylemedim mi diyor.
Evet.
Evet de, buyurun yani, hocam.
Yolundan geri dön, yanlış yoldasın, savaşmak istemiyorum ve barış yapalım teklifinde bulunuyor, onu söylüyor. İmparator şöyle cevap verdi. Ey sultan, çok sayıda asker toplayıp hazırlandım. Fakat zaferi sen kazandın. Bana istediğini yap, fakat beni azarlama. Alparslan, eğer ben senin eline düşseydim, sen ne yapardın diye sordu.
Evet hocam.
Romen Diyojen de, fena şeyler dedi. Sultan bunun üzerine, gerçekten doğru söyledin. Eğer başka bir şey söylemiş olsaydın, bu yalan olurdu ve bir imparatora yakışmazdı. Bu adam akıllı ve yiğit olduğundan o öldürülmemelidir dedi. Yani Romen Diyojen'in doğru sözlülüğünden dolayı ona bir takdirini belirtiyor. Bu adam akıllı ve yiğit olduğundan öldürülmemelidir ve aynen şöyle söylüyor. Sana ne yapacağımızı sanıyorsun? Romen Diyojen de cevap veriyor. Şu üç şeyden birini yaparsın. Birincisi öldürmek. İkincisi yürüyüp almak istediğim ülkelerin de beni dolaştırıp teşhir etmek ve rezil etmek. Yani kendi gittiğin yerlerde yanımda imparator var diyerek böyle
yani gezdirirsin.
Bugünkü tabirle reklamını yapmak
evet hocam.
Gibi gezdirirsin diyor. İkincisi bu. Üçüncüsü ise diyor zikretmeye lüzum yoktur. Zira bunu yapmazsın. Yani serbest bırakma. Beni serbest bırakma şeyini kastediyor. Yapmazsın diye ümit ediyor.
Şimdi söz
Sultan,
Alparslan.
Evet hocam. Söyle bakalım bu nedir diyor bu üçüncüsü. İmparator da beni bağışlaman, fidye vermek ve vergi tedi etmek, bana güvenmek, beni Bizans ülkesinde senin bir kulun ve naibin olarak memleketime göndermendir dedi. Demek ki anlaşma şartları bu Bu çerçevede 3. maddeye göre belirlenmiş görünüyor. Bunun üzerine Sultan, ben bu hususta bir şey düşünmedim. Ancak sen ümitsizliği giderilmiş ve hakkındaki niyetimi öğrenmiş bir kimse olarak seni serbest bırakacak paranın miktarını söyle.
Yani değeri sen biç diyor. Evet. Roman diyor
hocam. Kendi değerini kendin biç diyor.
Evet imparatora. Hocam.
İmparator da sultan istediğini söylesin dedi. Roman Diyojen de diyor ki sen ne kadar istiyorsan onu söyle. Fitiye pazarlığı var yani. Burada Sultan Alparslan'la Roman Diyojen arasında imparatorun kaç lira olduğu ile ilgili bir pazarlık var. Gerçekten sen hayatını bağışladıktan sonra Bizans ülkesine benden daha layıksın. Sultan şöyle bir teklifte bulunuyor. 10 milyon altın vermelisin dedi.
Hocam herhalde bu çok çok büyük bir rakam olsa gerek. 10 milyon altın o dönem itibariyle. Evet.
İmparator, çok masraf yaptım. 10 milyon altın topladım zaten ben halkımdan. Onları yoksullaştırdım. Eğer durum böyle olmasaydı istediğinden daha fazlasını verirdim dedi Roman Diyojen. Konuşmaları bu şekilde sonuçlandı. 1 milyon 500 bin altın kurtuluş akçesi her yıl ödenmek üzere, 360 bin altın barış akçesi ödenmek üzere, Bizans ülkesinde bulunan bütün tutsakların, Müslüman tutsakların salıverilmesi üzerine ve buna ek olarak muhtelif hediyeler verilmesi üzerine anlaşma yapıldı. Ayrıca ihtiyaç duyulduğunda Roma ordusundan Selçuklu ordusuna destek kuvvet gönderilecekti. O dönemin bir kaynağı İbnül Cevzi bütün anlaşma maddesini burada sıralamış görünüyor. Bizans imparatoru şunları söyledi. Bana bir iyilikte bulunacaksın. Bizanslıların benim yerime bir başkasını hükümdar yapmalarından önce süratle beni memleketime gönder. Aksi takdirde benimle onların başında olmam ve vaat ettiklerimden bir şey ödemem mümkün olmayacaktır. Anlaşmayı yaptık ama bu anlaşmayı uygulayabilmem için imparatorluğumun devam etmesi lazım, diyor.
Yani İstanbul'da olman...
Bir an önce evet beni hocam. Tahtıma geri gönder, yoksa tahta başka birisini geçirirler. Bu anlaşma da geçersiz sayılır, diyor. Bunun üzerine sultan dedi ki, Antakya, Urfa, Membiç'i hemen iade etmeni istiyorum. Zira onlar Müslümanlardan yakın bir zamanda alınmıştır ve aynı zamanda Müslüman esirlerini de serbest bırakmalısın. İmparator şöyle cevap verdi. Ülkeme döndükten sonra istediğin şehirlere asker gönderir, onların teslimi için muhasara ederim. Fakat bunu şimdi yapmaya kalkarsam mani olacaklardır. Esirken bunları yapamam, diyor. Serbest bırakman lazım, o zaman gönderebilirim, diyor. Böylece Bizans hükümdarı ile Bizans imparatoru ile Selçuklu Sultanı Alparslan arasında konuşmalar devam ediyor. Bu metin devam ediyor. Çünkü gerçekten tarihçiler, o dönemin tarihçileri bu olayı çok büyük bir olay olarak detaylı bir şekilde yazmak istemişlerdir ve böylece konuyu anlatmaktadırlar. İmparatorluk tarihinin en ağır yenilgilerinden birisini alırken Sultan Alparslan da halifeye fetihname gönderiyordu. Zafername diyebiliriz bunun diğer adına. Halifelik de bütün İslam dünyasında bu zaferi kutlamalar yapmak üzere duyuruyor ve şenlikler başlıyor İslam ülkesinin çeşitli yerlerinde. İslam tarihinde görülmemiş ve eşi olmayan bir zaferdir. Roma devleti ile Selçuklu devleti arasındaki bu olay bütün İslam ülkelerinde kutlandı, diyor tarihçi İbnül Cevzi. Şöyle bir kayıt var yine tarih kaynaklarımızda. Roma İmparatoru Bağdat ve Abbas halifesine yazmış olduğu haberlerde yola çıktığı sırada Rey'de kışlar, Irak'ta yazı geçirip dönüşte de Suriye ülkesini alırız diye düşünüyordu. Bundan dolayı halife de Roman Diyojen'in yenilmesinden dolayı çok sevindi. Çünkü Irak ve Bağdat'ın onun bir üssü olacağını biliyordu. Zafer haberi Bağdat'a gelince davullar çalındı, borular öttürüldü. Halk Beytun Nube adı verilen yerde toplandı ve zafer mektubu okundu. Sultan Alparslan'ın mektubunu halkın karşısına çıkıyor. Halife bizzat okuyor veya okutuyor, bir okuyucuya da okutmuş olabilir. Ve bütün Bağdat'ta ilan edilen bu haber İslam ülkelerinin her birine gönderiliyor. İmparatorun yenilgisi Bizans'a ulaşınca onun geri dönmesini önleyip bir başkasını imparator yaptılar.
Hocam ben hemen gitmem lazım diyordu. Ve o esnada da bir hafta...
Geri gönderiliyor, evet, ancak yolda el koyuyorlar, esir alıp onu gözlerine mil çektirerek hapse atıyorlar. Yerine Mihail Dukas isimde bir başka asilzade generali tahta geçiriyorlar. Anlaşma da böylece yok sayılıyor. Bütün anlaşmayı da feshediyorlar. Yani uygulanamıyor. Dolayısıyla Sultan Alparslan açısından artık alacağı ülkeleri bizzat emir vererek kendisinin alması gerekmektedir. Bir diğer husus şudur. Roma gerçekten çok büyük bir masraf yapmıştır. Çok büyük bir hazırlık yapmıştır ve bu hazırlık tamamen sonuçsuz kalınca, akamete uğrayınca savunmasız kalmıştır aslında Roma ülkesi. Bu savunmasız ülkeyi bir an önce almanın yolu da derhal olayı haber alan Sultan Alparslan Anadolu'nun fethi emrini veriyor. Yani hemen verdiği bir olaydır bu 1071'in sonu itibariyle. Ve 1072'den itibaren Anadolu'nun ortasında, batısında birdenbire Türkmen beylerini görmeye başlıyoruz. Çünkü büyük ordularla artık Batı Anadolu'ya kadar olan bölge fethedilecektir. 1073-1074 yılında İznik'e kadar giden Selçuklu orduları İznik'te yeni bir devletin kuruluşunun da temellerini atmışlardır. Ki bu yeni devletin kuruluşunda Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın çok önemli bir role sahip olduğunu biliyoruz. Süleyman Şah Anadolu Fatihi ismiyle de anılacaktır. 1075 yılında Anadolu Selçuklu Devleti İznik merkezinde, İznik başkenti olmak üzere kurulmuştur.
Hocam bunu şimdi burada şöyle bir yorumda bulunmak mümkün olabilir mi? Roman Diyojen'i Sultan Alparslan serbest bıraktığında da zaten bu sonuçları öngörmüştür. Yani Diyojen'in İstanbul'a döndükten sonra esir edileceği de, tahttan indirileceği de Sultan Alparslan gibi bir lider tarafından mutlaka öngörülmüştür. Anlaşmanın şartlarının yerine gelmeyeceğini, o parayı almayacağını da biliyordur. Burada Sultan Alparslan'ın sanki büyüklüğünü görüyoruz hocam. Bırakıyor, serbest bırakıyor.
Bu anlaşmayı uygulayamama ihtimalini dikkate almıştır. Tabii ki olayı da takip etmiştir. İmparatoru tahta geçirmek için de çaba gösterdiğini anlıyoruz. Roman Diyojen'in tahta bulunması Sultan Alparslan açısından da sonuçta belli yükümlülüklerini yerine getirmesi gereken korkutulmuş, esir düşmüş bir imparatorun tahta bulunması şüphesiz ki Selçuklu Devleti'nin her açıdan çıkarınadır. Bunu gözetmeye çalıştığını anlıyoruz.
Hocam bir yorum daha belki burada yapılabilir Güray Hocam, onu da sormak istiyorum size. Roma medeniyetiyle Türkistan medeniyeti arasındaki farkı da bir esir düşmüş komutana, bir imparatora yapılan farklı muameleden belki anlayabiliriz. Çünkü Atilla Kağan'ın oğlu Dengizek'te savaş meydanında şehadetinden sonra kellesini kesip, başını kesip İstanbul'da Romalılar gezdirmişler, hipodromda teşhir etmişlerdi. Onlar onu yaparken Sultan Alparslan bunu yapıyor hocam.
Az önce de aktardığımız gibi Sultan isterse onu öldürtebilirdi. Gerçekten de hapis veya bir şekilde yanında esir olarak dolaştırma gibi bir yolu da seçebilirdi. Geri göndermeyebilirdi. Roma tarihi açısından da bu daha kötüleyici bir durumdu. Sultan Alparslan'ın onu belli bir anlaşmayla, belki elinde olmayan paraları oraya yazarak, yani hemen ödeyecek bir gücü de yok Roman Diyojen'in. Bütün karargahını, varlığını kaybetmiş. Roman Diyojen şunu diyor. İmparatorluk tahtına geçersem bu dediklerimi yapacağım. Yani sözüm söz diyor. Ancak kendisinde bir ödeyecek para yok. Zaten ordusunu kaybetmiş. Karargahı gitmiş. Ganimet vesaire bunlar gitmiş tamamen. Savaş meydanına kadar getirmiş olduğu bütün varlıklarını kaybetmiş bir imparatordan bahsediyoruz. İmparatorun sözü geleceğe dönük borç mukavelesi gibidir. Asker göndereceğim diyor. Sana tabi olacağım ve vergi vereceğim diyor. İşte bazı kalebe şehirleri de Urfa gibi, Membiç gibi, Malazgirt gibi önemli, Doğu Anadolu'da çok önemli büyük kaleleri vermek vaadinde bulunuyor. Bunları yerine getiremediğini anlıyoruz. Sultan tabii ki yolda güvenliğini sağlamıştır ancak tahta geçirmeyi başaramadığını görüyoruz. Bu konuyla ilgili yine kaynağımız burada sultanın onu tahta geçirme girişiminde bulunduğunu gösteriyor. İşte Roman Diyojen'in yakalanmamak için çeşitli yollar izlediğini de görüyoruz. En sonunda Bizans İmparatoru yakalanarak tahta geçirilmesine engel olunuyor ve Mihail Dukas tahta geçiyor. Fakat bu arada çeşitli beylere, krallara sığınmaya da çalışıyor Roman Diyojen. Kurtulmaya da çalışıyor. Çünkü kendisine yapılacak muamelenin ya öldürme şeklinde veya hapis şeklinde olabileceğini de düşünüyor. Gerçekten de Roman Diyojen Bizans'a geçmiş olduğu takdirde Bizans'a, yani Konstantinopolis'e o zamanki adıyla gitmiş olsa bile öldürülebilirdi de. Niçin devleti bu kadar rezil ettin diye. Sonuçta Roma'da da bir devlet geleneği var. Bir askeri disiplin var. Ve yeni tahta geçen asilzadeler, kral onu ağır bir şekilde cezalandırmak isteyecektir. Böyle de olmuştur.
Evet hocam. Hocam bir ara verelim. Ardından devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla Türk tarihinin izindeyiz. Hocam bu hafta Ankara'dan Hüseyin Şenlikli adlı dinleyicimiz ilk ulaştı bize. Kitap armağanımızı Sayın Hüseyin Şenlikli'ye göndereceğiz kitabımızı. Tarihi Muhtasarit Düvel adlı bir ana kaynak dediniz hocam.
Evet, hayırlı olsun Hüseyin Bey'e.
Çok güzel bir baskı. O Güray hocamızın programın başında söylediği gibi değerli bir kitap. Güle güle okusun dinleyicimiz. Sağ olsun, var olsun bizi dinlediği için. Hocam bir de Suudi Arabistan'dan Mehmet Usluoğlu hocamıza, Sedat Bey'e bana derin, en derin saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Sağ olun, var olun demiş. O da sağ olsun, var olsun, eksik olmasın. Bütün dinleyicilerimiz gibi, bizi bütün dinleyenler gibi. Şunu da anlıyoruz ki hocam, çok farklı ülkelerden çok farklı dinleyicilerimiz bizi dinliyorlar. Sonra arayıp bize ulaşıyorlar. Demek ki tarihimizi öğrenmek istiyorlar Güray hocam.
Evet, biz de selam söylüyoruz Mehmet Bey'e. Uzak diyarlardan selam veren dinleyicilerimize de selam yolluyoruz.
Ve devam edelim hocam. 1075'te İznik'te Süleyman Şah Anadolu Selçuklu Devleti ya da Türkiye Selçuklu Devleti adlı devleti kuruyor ki buna yol açan da Malazgirt'te kazanılmış olan bu büyük zafer. Ve ardından Güray hocam.
Malazgirt zaferi Anadolu'da, İslam dünyasında, Roma'da büyük bir sarsıntı yaptı. Bu bazen Roma açısından baktığımızda yıkıcı, diğer taraf için moral üstünlüğünü sağlayıcı, gerçekten de büyük bir olaydı. Tarihi olaylar sonuçlarıyla büyüklüğünü gösterirler diyebiliriz. Gerçekten de olayın olduğu tarih 1071 yılı, Ağustos ayı, Ağustos ayının son haftası sıcak bir takvim. Ve Selçuklu orduları da Doğu Anadolu'da harekat halinde Anadolu işlerine doğru hızla ilerlemeye devam ettiler. Haçlı seferlerinin de 1095-1097 yılları arasında başlayan Haçlı seferlerinin bir öncülü olan Malazgirt olayı, Malazgirt zaferi gerçekten içerik olarak baktığımızda bir Türk-Haçlı savaşı gibi de görünebilir. Çünkü her ne kadar Roma İmparatoru da işin başında olsa Roma İmparatoru'nun yanında bir patrik vardı ve halifenin yerine Bağdat'ta bir patrik atayacağım demişti Roman Diyojen. Bunu da belirtmemizde yarar var. Roma İmparatorları kendilerini baş rahip olarak görürler. Roman Diyojen de öyleydi. Dolayısıyla ordusunun kılık kıyafetinden de geçen bahsetmiştik. Hani kırmızı atlastan ve altın tahttan bir büyük masrafla ordu geliyor. Büyük bir hazineyle de yol alıyor aslında. Bu altın tahtın kimin eline geçtiği anlaşılıyor. Sultan Alparslan bütün orduyu burada ele geçirmiştir aslında. Ayrılanlar da vardır Roma ordusundan, savaştan kaçanlar da vardır. Dağılmış ve parçalı bir ordu yapısıyla hareket etmek zorunda kalmıştır Romen Diyojen. Sultan Alparslan Malazgirt zaferinden sonra Romen Diyojen'in esir alınıp gözlerine mir çektirip imparatorluk tacının geri iade edilmemesi üzerine ona mecburen komutanlarına emir vererek Anadolu'nun fethi için girişime başladığını görüyoruz. Kendisinin yanında Malazgirt zaferinde katkıları olan Türkmen beylerine ve saraydan bizzat kendisine bağlı olan meliklere emir vermek suretiyle Anadolu'nun fethinde görevlendirdi onları. Bu görevliler arasında kimler vardır? Bunları da sırasıyla ele alabiliriz. Artuk Bey, Danışment Gazi, Danışment Ahmet Gazi, Saltuk Gazi veya Sanduk Bey, Sanduk Gazi, Dilmaçoğlu Bey, Dilmaç Bey, yine İnal Bey bu bölgelerde Batı Anadolu'ya ulaşıncaya kadar seferler yaptılar. Kutalmışoğlu Süleyman Şah yine bu bölgede. Emir Karatekin Bey, Savtekin Beyler, Anadolu'nun fethi için görevlendirilen beyler arasında isimlerini ilk planda gördüğümüz kişiler.
Hocam peki Malazgirt zaferinden sonra Sultan Alparslan'ın doğu seferi mi var?
Sultan Alparslan doğuya Türkistan bölgesine orada çıkmakta olan bir olay üzerine Merve dönmüş. Ardından da Türkistan'da Buhara ve Semerkant bölgesindeki olayları bastırmak üzere yola çıkmıştır. Buhara'da bir kalenin fethi sırasında da gerçekten çok kritik bir bölge Buhara bölgesi. Orta Asya'ya, Türkistan'a hakim olabilmek için Buhara ve Semerkant şehirlerini ticaret yolları üzerindeki bu önemli tarihi şehirleri, Karahanlı başkentlerini ele geçirmesi gerekiyordu Sultan Alparslan'ın. Mavera-Ünnehir bölgesine hareket etmiş. Önce Merve yani Horasan bölgesinin o ilk Selçuklu başkenti olan bölgeye. Ardından da daha doğuya, Buhara'ya doğru yola çıkmıştır. Sultan Alparslan bu sırada Buhara bölgesinde, Türkistan bölgesinde fetihlerde bulunurken tabii şehit ediliyor biliyorsunuz. Türk tarihinin bu büyük hükümdarının şehit olması bir suikastle gerçekleşmiştir. Suikast sırasında Ebu Yusuf adlı ya da Yusuf ismiyle bilinen bir kale dizdarı tarafından şehit edildiğini bilmekteyiz. Kalenin komutanı kendisinin bizzat sultana arz edeceği konular olduğunu ısrarla söylemesi üzerine Sultan Alparslan onu huzuruna kabul etmiş ve tabii bir iyilik bu da şunu gösteriyor ki Sultan Alparslan yufka yürekli bir insandı bu yönüyle baktığımızda. Babası Çağrı Bey'e çok benziyordu. Romen Diyojen'i affetmesi, ardından bu tür taleplere sıcak bakan, halka açık bir insan olması. Yani halkın bir derdi varsa hemen getirin dinleyeyim derdini diyor. Vakti varsa, uygunsa hemen ona söz hakkı veriyor. Nitekim böyle önemli güvenlikle ilgili bir konuda da tedbiri elden bıraktığını söyleyebiliriz. Sultan Alparslan'ın yanına gelirken, yanında zehirli bir hançer bulunduruyor bu kale komutanı Yusuf ve onun bir anlık dalgınlığından faydalanarak hançerini göğsüne saplamak suretiyle şehit ediyor. Sultan Alparslan bu yarayla bir süre tabii yaranın vermiş olduğu ızdırapla can çekişti ve böylece şehit düştü. Ancak ondan önce de vasiyetini söyledi, tekrarladı. Oğlu Melikşah'a ülke tevdi edildi.
Hocam bu suikaste bu batın ilerin aşaşilerin bir tesir olduğunu yahut da failin, esas failin bunlar olduğunu düşünüyor musunuz?
Bunu daha önce zannederim dile getirmiştim. Sultan Alparslan aynı zamanda bu tarihler itibariyle 1070 yılındaki olayı hemen dikkate almak lazım. Malazgirt zaferinden önce Sultan Alparslan Bağdat ve Bahreyn bölgesi diyebildiğimiz Basra ve güneye doğru inen bölgede, aynı zamanda da Hicaz bölgesinde artık kesin olarak Selçuklu namına hutbeler okunmaktadır. Yani bugün Orta Doğu diyebildiğimiz Hicaz bölgesine kadar uzanan coğrafyada Selçuklu sultanlarının hakimiyeti tanınmıştır. Ve bu bölgeler o tarihler itibariyle Fatimi Devleti'nin himayesindeydi. Fatimi Devleti'nin bir terör kolu olan Haşhaşiler veya Batiniler, Selçuklu Sultanı'nın bu harekatından çok rahatsız olmuş olmalıdır. Ayrıca 1066 yılında Sultan Alparslan yeni bir olay da gerçekleştirdi. Bu da ülke çapında Nizamiye medreselerinin açılması harekatıdır. Bunu da bir ilim hareketi olarak, bir eğitim reformu olarak düşündüğümüzde gerçekten de Nizamiye medreselerinin açılışı İslam dünyasında o zamanki tartışmaların sona ermesi anlamına geliyor. Hangi tartışmaların? Batinilik ile ehli sünnet arasındaki tartışmaların sona ermesiyle ilgili bir ilmiye meselesiydi. Eğitimle ilgili bu reform, Nizamiye okulunun açılışı, ülke çapında Suriye'ye kadar uzanmış, ardından Anadolu'ya, yani Irak ve İran'da zaten kurulmuştu Sultan Alparslan zamanında. Şii Fatimi propagandalarına cevap vermiş ve onların tezlerini tamamen bilimsel olarak çürütmüştür.
Yani hocam, Darül Hikme'ye karşı Nizamiye medreseleri
ekolü kurulmuştur. Böylece Fatimilerin aslında bölgede kendilerine devşirdikleri dâi veya propagandacıları artık elde edemedikleri sonucunu da çıkarabiliriz. Hem askeri anlamda hem de bilim anlamında yenilgiye uğruyorlardı. Sultan Alparslan bu işi çok daha ileri bir boyuta taşımıştı. Hicaz gibi, Bağdat gibi yerlerde kesin olarak halifelik namına, ancak Sultan Alparslan adına hutbelerin okutulması, yani halifeden sonra halifenin ismiyle beraber Sultan Alparslan'ın isminin okutulması anlamlıydı. Bir başka husus, Kahire'yi fetih planı yapmıştı. Yani Malazgirt zaferine baktığımız zaman, Malazgirt'ten hemen önce Sultan Alparslan'ın Kudüs, ardından Filistin ve Kahire seferi. Yani 1071 yılında Sultan Alparslan Malazgirt zaferini ya da Malazgirt olayıyla karşılaşmasaydı, bir Kahire seferiyle biz tarihi olayı böyle anlatmış olacaktık. Anadolu'daki karşılaşma belki biraz daha ertelenmiş olacaktı. Romen Diyojen'in büyük bir orduyla geldiğini haber alınca, buna karşı durmazsa başkentini kaybedeceğini anladı. Ondan dolayı döndü, yani zorunlu bir dönüş yaptığını ifade etmiştik.
Şehadetinden sonra hocam, bir iki dakikamız kalmış ama, Melikşah zaten veliahtıydı kendisi. Velid bir babaydı. Çok çocuğu vardı hocam, oğlu vardı Sultan Alparslan'ın, ama Melikşah'ı veliaht olarak seçmişti.
1066 yılında Sultan Alparslan kendisinin veliahtı olarak oğlu Melikşah'ı atamıştır. Bir törenle gerçekleşmiştir. Ona da çeşitli unvanlar, lakaplar vermiştir. Melikşah kendisi atama yapılınca Sultan Alparslan'ın kardeşleri ona itiraz etmişler ve isyan etmişlerdir. Bilindiği gibi onun zamanında Kavurt isyanının çıkış gerekçesi, en büyük gerekçesi Melikşah'ın veliaht ilan edilmesiydi. Kavurt ise kendisi kardeşi olduğu için Sultan Alparslan'ın ağabeyi, kendisi tahta geçmeyi ümit ediyordu. Bundan dolayı Selçuklu tahtında Sultan Alparslan zamanında 3 defa isyan eden Kavurt isyanı, Alparslan'ın şehit olmasından sonra Melikşah'a ilk isyan eden de yine Kavurt Bey olmuştur. Kendisi Kirman Selçuklu Devleti'nin kurucusu olarak bilinmektedir. Sultan Kavurt lakabıyla da anılmaktadır. Çünkü kendisi sultanlık ilanında bulunmuştur isyan etmeden önce. Kirmanşahlar veya Kirman Selçuklu Devleti adıyla bir devlet tarihi daha vardır. Bu Selçuklu Devleti'nin yıkılışından sonra da devam etmiştir Kirmanlılar Devleti. Bunu da ayrıca şimdiden belirtmemizde yarar var. Kirman Meliki Kavurt'un isyanının 1073 yılının bahar ayında yaklaşık bir yıl boyunca Melikşah'ı meşgul ettiğini görüyoruz.
Ve ciddi bir isyan hocam.
Evet, ancak Kavurt Bey ile ilişkiler, Kavurt Bey'in kendi içerisinde kendi yolunu seçmesiyle devam etti. Yani Büyük Selçuklu Devleti'nin merkezini çoğu zaman tanımayan Kirman Selçuklu sultanları yer yer gücü görünce tanıdılar. Böylece Kirman'daki Kavurt ailesi yaşamaya devam etti. Kavurt Bey de kendisi namına burayı Melikliği olarak korumaya devam etti. Melikşah zamanında da devam etti yani. Kavurt meselesi halledilememiş bir mesele olarak yeni bir Selçuklu Devleti'nin ortaya çıkışı gibidir. Yani Anadolu'da Selçuklu Sultanlığı nasıl devam ettiyse Kirman'da da böyle bir devam
ediyor. Hocam bitirmişiz süremizi.
Evet.
Hocam. Melikşah dönemiyle haftaya devam ederiz diye düşünüyorum Güray Hocam. Melikşah'ın önemli seferleri var. Devlete büyük katkıları var. Güray Hocam çok teşekkür ederim. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık Hocamız. Hocam ağzınıza ayağınıza sağlık. Sağ olunuz.
Ben teşekkür ederim. Sizler sağ olun arkadaşlar.
Ve değerli dinleyicilerimiz önümüzdeki hafta tekrar görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.